Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu Hasan Hüseyin Karadeli. Hasan Hüseyin Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Fırat.
Hasan Hüseyin ben nöroloji uzmanı. Kendisi Amerika'da ihtisas çalışmalarına devam ediyor. Boston'da Harvard Üniversitesi'nde. Hasan Hüseyin Hocam özellikle inmelerden sonra pıhtı temizleme işi mi diyelim?
Trombektomi evet, desem. Evet, bir tür temizleyici diyebiliriz trombektomi.
Ama en azından böyle felç geçirmiş bir insan ömür boyu en azından karamsar kalacakken 8-10 saat sonra yürüyüp geri gönderdiğimiz hastalarımız oluyor diyorsunuz.
Ya inşallah Allah şifa veriyor. Biz de işte böyle bir yöntem yapmaya
vesile
çalışıyoruz.
Diyorsunuz. Evet. Peki. Şimdi Hasan Hüseyin Hocam, sizin direkt spesifik sahanız yani nöroloji sizin işiniz. Biz daldan da sormaya devam edeceğiz yine dinleyenlerimizden gelen soruları.
Memnun olurum.
İlk gelen soru yine böyle hoş. Sizin nörolojinin maalesef çok sevimli hastalığı yok. Bizim çocuk gibi değil abi. Bizde 10 hastamızın 5'i hasta değildir bir kere. 3'ünün hastalığı da birkaç saat içinde.
Çocuğun kendisi sevimli olunca hastalığı
sizin
da sevimli.
Sizin işler güzel de sizin nöroloji zor gerçekten. Şimdi yine maalesef nörolojinin sevimsiz hastalıklarından biri MS, multiple skleroz. Kardeşim 21 yaşında bulantı ilacı kullandıktan sonra sağ bacağını oynatamıyor. İlaçtan olabilir mi? MS olabilir dediler denmiş. Ben bir parantez içeyim hocam. Biz çocuk yaş grubunda bulantı ilacı kullanmayı hiç sevmeyiz.
Doğru.
Hiç sevmeyiz. Ben birkaç tane gördüm. Hani böyle çok affedersiniz tabiri caizse cin çarpmış gibi olur hasta. Ve kas katı kasılı kalır. Bu antiemetik dediğimiz bulantı kusma ilaçları nedeniyle. Yetişkinlerde de oluyor mu bu tablo?
Biz tabii çocuklar kadar irrite değiliz. Eğer hastada, yetişkin hastada bir bulantı varsa, eğer bulantı da yaşam fonksiyonunu çok etkiliyorsa bunları kullanıyoruz. Ama 21 yaşında direkt bulantı ilacı kullandıktan sonra sağ bacağını oynatamıyor. Bana çok ilaçtan olacakmış gibi gözükmüyor. Tabii ki bunu dışarıdan hani bu şekilde ahkam kesmekle olmaz. Hastayı görmek, onun anamnezini almak, muayenesini yapmak, belli ayrıntılara girmemiz lazım. Ama MS olabilir dedilerse bu sağ bacağını oynatamıyordur ve MS şüphelendirecek başka şeyler de vardır. Bir görüntüleme bir şeyler istemişlerdir. Belki bir bazı bu MR sonucunda oluşan MS plaklarını görmüşlerdir. Çünkü genç yaşlarda da bu tür şeyler gözükebiliyor.
MS demişken hocam?
Multiple skleroz diye açıklıyoruz. Yani
multiple çoklu sklerozan da, sertleşme.
Evet yani beyindeki bazı maddelerin demiyelinize yani miyelin kılıfının biraz daha azalarak sinirlerin daha fonksiyonsuz hale gelmesi, bunların küçük küçük plaklar halinde görüntüleme MR'da gözükmesi ve fonksiyon bu beynin içerisindeki bu plakların normalde olmayan plakların o beynin içerisindeki fonksiyon bölgelerini fonksiyonsuz hale getirmesi de oluşuyor.
Aslında küçük küçük felçler olmuş oluyor değil mi?
Kesinlikle küçük küçük felçler oluşuyor. Bunlar bu MS'in çalışmalarında en önemli plan zaten bu akut atakların gelmesi. Bazılarının kronik hale bu plakların artık tamamen kronik hale gelmesi. Bazı plaklar da bu demiyenizan plakların da bazen atak oluşturuyorlar. Yani aktif hale geliyorlar bazen pasif halde kalıyorlar hiçbir şey yapmıyorlar. Bazı hastalarda bir yıl boyunca hiçbir şey olmuyor. Aktif hale geldiği zaman o plak orada fonksiyonsuz bir alan oluşturuyor. Ve ondan sonra yeniden normal hale geliyor. Bunun üzerinde çok çalışılıyor. Bu MS hastalığı üzerinde. Amerika'da da çok fazla çalışma devam ediyor.
Peki nedir bunları uyaran böyle bir kötülük yapmaya teşvik eden belli bir sebep var mı? Mesela enfeksiyonlar mı? Sıcak mı? Soğuk mu?
Ya aslında sıcak burada bizim tek dediğimiz şey MS hastalarına sıcak banyo çok yapmayın. O biraz tetiklediği gösterilmiş. Tam olarak etiyolojisi belli değil. Stres her tür hastalığı tetikliyor. MS de tetikliyor kesinlikle. Ama MS'de öyle bir döngü var ki eğer şimdi normal felç hastası belli bir tarafı bozuktur. O bozuk olduğu tarafı kabullenir. İlk 6 ay, 1 sene, 1,5 sene, 2 sene o bozukluk tarafı kabullendikten sonra hayatını o şekilde yaşamaya başlar. Onu adapte eder kendini. Ama multiple skleroz hastası başa gelen yakınları kendisi çok iyi bilir ki bir atak gelir, 3 ay sonra geleceği belli olmayan başka bir atak bekler. Bazen bu atak hiç gelmez, 2 sene sonra gelir.
Bir de bazen gelir göz görmez, bazen gelir dil.
Aynen öyle. Yani yeri farklı olabilir ve onun içinde MS hastası inme hastasına göre bence çok daha zor.
Bir de daha çok genç yaş grubu herhalde.
Genç yaş grubunda başlıyor. 4 ayrı çeşitli literatürde MS'i ayırmışlar. İşte çok hafif olanı, sadece gözle başlayanı, bu relapsing dediğimiz tekrarlayarak olanları ya da çok artan kronikleşen MS şeklinde bu tür bölümleri var bu MS'inde. İnsanlar, bilim adamları MS üzerine çok çalışıyorlar çünkü hem hastayı hem hasta yakınını çok zora getiren zor bir hastalık MS.
Peki Allah kolaylık versin diyelim ama ilaçtan olması çok muhtemel
değil. Sağ bacağını oynatamıyor ve devam ediyorsa bir oynatamama kesinlikle bir nöroloğun ileri derecede araştırması yapma gerekiyor.
Peki şimdi bilmiyorum bu sorun meraktan mı geldi veya bir ihtiyaca binaen mi geldi ama beyin damarlarını görüntülemek için MR mı iyidir, BT mi iyidir hocam?
Ya güzel bir soru çünkü bazı doktorlar MR istiyor, bazı doktorlar BT istiyor. Buradaki sorunun amacı aslında şu. Yine yaşamın içerisinden bir soru. Çünkü tomografi çok hızlı çekilebilen, MR ise biraz daha böyle tabuta benzetilip daha uzun süre kalınan.
Hasta koordinasyonu evet, gerektiren. Evet. Çocuklarda anestezi gerektiren.
Gerektiren ve insanların biraz daha böyle sıkıntıya düştüğü bir inceleme. Onun için hep sorarlar bize. Hocam kapalı mı açık mı MR? Kapalı MR olmasa da açık MR olsa bir fark eder mi?
Açık
MR
değil de tomografi çok iyi olmuyormuş.
Kesinlikle öyle. MR değil de tomografi çeksek olmaz mı hocam?
Ama onda da radyasyon var.
Tabii MR'da aslında MR sağlık açısından daha iyi dediğiniz biz kesinlikle daha doğru. Ama zaten ikisi farklı. Yani elma ile armut gibi. BT biraz, MR biraz daha yumuşak dokuyor. Beyin içerisindeki yumuşak dokuları ya da herhangi bir yerdeki yumuşak dokuları daha çok gösterirken tomografi biraz daha farklı. Kemik üzerine daha çok yoğunlaşmış bir tetkik. Her birinin farklı isteme
beyin
amaçları var.
Mesela,
beyin kanaması tomografi. Çünkü ne dedik önceki toplantımızda? Beyin kanamasında bir an önce kanamayı görüp onu teşhis edip hemen işe koyulmamız lazım. Çok geç olabilir. Solunum merkezine basit yaparsa ölüme kadar gidebilir. Allah göstermesin.
Şiddetli baş ağrısı araştırıyoruz.
Tomografi ise 5 dakikada yapılabilecek. MR yarım saatte yapılabilecek. Petik olduğu için tomografi orada daha çok ön planda
tutuyoruz. Tabii şu da var. Tomografi 5 dakika, MR yarım saat. Böyle olunca hastanın randevu problemi varsa, acil hastaysa 5 dakikalık tomografi aradan sokma ihtimalimiz daha fazla.
Daha fazla. Tabii şimdi hep bunlar hayatın içinde gördüğümüz şeyler.
Nöbetlerden.
Kesinlikle öyle. Mesela bir inme hastası. Bu sefer de MR'ın farklı sekansları var. Difüzyon MR dediğimiz farklı bir sekans 5 dakikada alınabilerek gerçekten inmenin olduğunu ilk 30 dakika, ilk 1 saatte gösterebilen bir yöntem. Bunu tomografiyle birinci günde ancak anlayabiliyoruz. Burada da bu hastayı MR'a sokmamız gerekiyor. Ama tabii kanamayı ekart etmek için de tomografiye sokmak gerekiyor hastayı. Sonra diyorlar ki doktorlar hem tomografi hem MR'a sokuyor. Bu nasıl iş? İşte özel hastanelerle çalıştığından mı oluyor? Yoksa başka şeyler mi dönüyor? Böyle vesveseler de geliyor.
Hayatın
ama
içinden başka
evet,
dertler.
Yani emin olun hani bazı tetkikleri yapmak lazım. Çünkü bir insana dediğimiz gibi Allah'ın yarattığı bir kula dokunur zaten çok dikkatli dokunmak lazım. Onun için her tür tetkiki yakıp dokunursak daha az zarar vereceğimizi düşünüyoruz. Çünkü bize öğretilen en önemli şey yani yarardan önce zarar vermeme. Onun için de bazı tetkikler arttırılıyorum. Değil mi?
Önce zararlıdan kaçın diye.
Kesinlikle öyle.
Peki hocam, babam 71 yaşında Parkinson hastası. İlaçların çok faydası olmadığı yok mu başka çaresi?
Evet. Parkinson'u başka bir bölümde de uzun uzun konuşmuştuk. Parkinson hastalığının tedavisi bir ilaç tedavisi var. Bir de en son çare artık Parkinson'da.
Pil mi takıyorlar?
Evet, pil takıyorlar.
Hocam neden oluyordu Parkinson?
Parkinson bir hareket bozukluğu hastalığı.
Ama beyinden kaynaklı.
Beyinde merkezi sinir sisteminde bu hareketle alakalı talamus bazal ganglion dediğimiz özel bir bölge var. O bölgedeki yine yolların birbirinden biraz daha farklı halde reseptör eksiklikleri, reseptör fazlalıkları, hormonal eksiklikler gibi bazı şeyler oluşturuyor. Yani yine o beyindeki o küçük alanda o fonksiyon bozukluğu bu sefer de hareket bozukluğu olarak Parkinson bulgulu olarak karşımıza çıkıyor. Parkinson'da tedavisine dediğim gibi sadece ilaçlarla olmuyorsa bir yöntem artık Parkinson'lara hastalara cerrahlarımız pil takmaya başladılar hem Amerika'da hem Türkiye'de. Böyle bir yol denenebilir. İlla her hastaya takılacak diye bir şey yok. Cerrahi dediğim gibi zaten zarar veren bir şey. Çok dikkatli yapmak lazım. O yaşlı hastayı bir ameliyat masasına oturmak çok zor. Sadece gerekli endikasyonlar, gerekli şartlar oluştuysa bu yapılabilir. Öbür türlü de doktoru da çok sıkıştırmamak gerekiyor. İlla yapın diye bazen tevekküllü olmakta fayda var.
İlaç tedavisine sabır.
Kesinlikle.
Sanırım bu soru bize gelmiş ama nöroloji olunca burada söylenmiş. Oğlum 5 yaşında iğne yapıldıktan sonra düşük ayak olduğu ilaçtan mıdır? İğnenin yapılışından mıdır? Tedavisi var mıdır?
Evet. Yani siz bunları aslında daha çok karşılaşıyorsunuz.
Yani daha çok şöyle bize sıkıntı şu ama büyük hastada sinire ulaşmanız için geçmeniz gereken yağ kas dokusu daha fazla. Hani körleme iğneyi tutup birine fırlatsanız bir çocukta mı büyükte mi yetişkinde mi siniri bulursun? Tabii ki çocukta
evet,
buluyorsunuz maalesef.
Fazla.
Ama işin güzel tarafı şudur. Bize siniri direkt maalesef hani tırnak için söyleyeyim. Şişleseniz bile geri dönüşü yüksektir çocuklarda. Rejenerasyon yeteneği daha yüksek. Yaşlar gibi değil, büyükler gibi değil en azından. Bir müddet sonra eğer toptan kopmamışsa eğer bu sinir, o da çok zor bir şey zaten. Hı hı. Bir müddet sonra kendini onarıyor gerçekten. Fizik tedaviden falan da fayda görüyorlar. Bu düşük ayak mevzu muhtemelen siyatik sinir zedelenmesine bağlıdır.
Kesinlikle öyle, evet.
Yani ayağın baş parmağının diyelim ki kafanıza doğru kaldırılamaması halidir. Ayak yerde sürüklenerek gider. Hı hı. Ki bazen fizik tedavisiz bile düzelir ama fizik tedaviyle düzelir esas olarak.
Kesinlikle.
Bir ilacın etken maddesi ihtiva ettiği etken maddesiyle bunu yapması çok mantıklı değil. Yapılışından mıdır? Evet, muhtemelen sinire zarar verilmiştir. Ancak burada da hemen gerilmemek lazım maalesef. Çünkü biz neticede bildiğimiz tıbbi bilgiler hastaların %99.99'unda şu bölgeden sinir geçmez diye buraya yapıyoruz. Ama her zaman böyle olmuyor.
Olmuyor.
İşte bazı insanların boyu 158 santim, bazı 2 metre 12 santim. Bazen o sinir oradan geçiyor. Bazen de yanlış yapıyor tabii. O da muhtemeldir. Hele mevzu bahis çocuksa tam yapacağınız sırada tepinip 3 santim sizi sağa sola kaydırabiliyor. Tedavisi var mıdır? Fizik tedavi yapılabilir. Genellikle de fayda eder.
Evet, kesinlikle.
Diyerek ben cevaplamış
ben
oldum.
Ben kesinlikle sinirinize katılıyorum size, evet.
Şimdi hocam bir başka nispeten kolay soru. Gebelikte huzursuz bacağın tedavisi var mıdır diye sorulmuş. Evet. Şimdi ben hemen geri dönüyorum. Huzursuz bacak nedir? Tedavisi var mıdır? Hı-hı. Gebelikte olmasının bir özelliği var mıdır?
Şimdi huzursuz bacak çoğunlukla gebelikte bir kere çok daha fazla gözüküyor. Bazen sadece gebelikte olup sonra bitiyor. Bazen gebelikte ortaya çıkıp sonra devam eden bir hastalık.
Altta yatan sebep mi hocam?
Şimdi şöyle, huzursuz bacakta biz yatıldığımız şöyle bir şey oluyor ilk başta, onu anlatalım. İnsanlar yatıyorlar, yattıktan sonra bir uyku tutmama hali, bir bacaklarda zorunlu hareket hali ve ondan sonra da ayağa kalkıp dolaşmaya başlama hali isteği var. Onun için de bu huzursuz bacak da insanları çok fazla etkileyen ve yaşam kalitesini çok düşüren bir hastalık. Gebelerdeki özelliği ise gebelerde huzursuz bacak birazcık daha artıyor. Bunun nedeni de muhtemelen kalsiyumla alakalı bir şey olması gerekir. Yani buradaki elektrolit dengesi bozukluğu, gebelerde oluşan demir eksikliği bu huzursuz bacak sendromunu biraz daha fazla şekilde gebelerde gözükmesine neden oluyor. Bazı gebelere demir tedavisi verilerek bu biraz toparlanmaya çalışılıyor. Bazılarına magnezyum tedavisiyle bu kasılmalar azaltılmaya çalışılıyor. Ama sonuçta dedikleri gerçekten doğru. Gebelikte huzursuz bacak bazen sadece o gebeye özgü olup o gebelikten sonra bitiyor. Bazen o gebelikte başlayıp devam ediyor. Ama böyle bir sorunla kesinlikle karşılaşıyorlar. Annelerimizi burada kutluyoruz.
Anne adaylarımız, evet. Hazır abi, olmadı bir şey.
Annelerimizi de bu tür şeylerden eğer çekip de ondan sonra o çocukları doğuruyorlar, onun için kutluyoruz.
Peki. Kan sulandırıcı kullanıyorum. Sürekli vücudumda morarmalar oluyor. İlacı bıraksam olmaz mı?
Evet. Geçen programda bu kan sulandırıcılar, özellikle aspirin üzerinde konuşmuştuk. Demiştik ki bir ton ilaç kullanan birçok insan var. Bu ilaçları kullansalar bile aspirini bırakmasınlar, kan sulandırıcıyı bırakmasınlar. Ama şöyle şeyler var. Bazı kan sulandırıcılar biraz daha farklı metabolik yöntemlerle daha ağır kan sulandırıcılar vermemiz gerekiyor. Çünkü kan sulandırıcı vermemiz nedeni dediğimiz gibi pıhtıları eritmek isteğimiz. Bazı pıhtılar kalbin ritim bozukluğu sonrasında oluşuyor. Bu ritim bozukluğuna biz daha çok fibrilasyon diyoruz. Bu atrial fibrilasyonu daki ritim bozukluğu normal makineli bir tüfeğin bazen bozukluk yapması gibi düşünebiliriz ve o tüfeğin farklı bir şekilde kalpten beyine doğru bir pıhtı atmasına neden oluyor. İşte bu ritim bozukluklarını da düzeltmek için bazı farklı ilaçlar kullanılarak, kan sulandırıcı ilaçlar cinsinde deniyor bunlara, hastalığı tedavi etmeye çalışıyoruz. Bunlar birazcık daha bıçak sırtı ilaçlar. Bu ilacın dozunu tam olarak ayarlanmaz. Çok yükseklerde olursa kanın çok fazla sulandığı, işte böyle morarmaların oluştuğu ilaçlar. Çok düşük olursa çok fazla etkisinin olmadığı ilaçlar. Onun için bazı morarmalar olduğu zaman tabii ki bu morarmalar da muhtemelen bir yere çarpılıyor. Normalde vücutta o çarpılmayla herhangi bir şey olmazken bu ilacın etkisiyle morarmalar oluşuyor. Orada kan fazla birikiyor. Kan bir an önce o derinin altında birikiyor. Bu morarmalar onlardan oluşuyor. Doktora gitmek lazım. Morarmalar da iyi bir şey değil kesinlikle. Orada yine ilacın dozunu, her şeyini ayarlayacak. Kar zarar ilişkisini ortaya koyacak. Hastayla beraber bir karar alınacak. Ancak yöntem bu olması gerekir.
Şimdi hocam gene aslında kısmen ikimizin ortasında kalmış bir soru. Çocukken geçirilen menenjit hasar bırakır mı? Şimdi çocuk ve menenjit kısmına ben bakayım, hasar kısmına siz bakın.
Kesinlikle hocam. Evet, ben sizden şimdi bekliyorum bunu cevabı.
Beynimiz kafatası içerisinde iyice koruma altına alınmış bir organ. Beynimizi saran zarlar var. 3-4 tabakalı yaklaşık olarak. Bunlara meninx diyoruz.
Evet.
Bunun iltihaplanması da menenjit. Her organın iltihabı içe sonunda gelen IT ekiyle ifade ediliyor. Menenjit neticede bir kulak iltihabı, bir boğaz iltihabı, bir idrar yolu iltihabı gibi bir iltihap. Bir şekilde mikrobun bu organla teması gerekiyor. Genellikle kan yoluyla bulaştığı görülüyor. Başka türlü ulaşması zor. İşte beyin omurilik sıvısı vasıtasıyla da bulaşabilir. Açık bir kaza olur. Kafanıza çivi çakarsanız oradan da bulaşır doğal evet. olarak. Meninx irrite olduğunda, iltihaplandığında bu bölgeye şikayetler veriyor. Biz özellikle bir çocukta baş ağrısı, ense sertliği dediğimiz hadise, zonklayıcı baş ağrıları, fışkırır tarzı kusmalarla geliyor. Ama bu çok çok nadiren bu halde geliyor. Biz genellikle hasta gelmiş, ateşi var, sebep bulamadık. Ateşi var, sebep bulamadık. O zaman ne yapalım? İşte belinden su alıp bakalım. Niye? Çünkü bu sıvının bir kısmı meninx denen zarla temas ederken diğer kısmı ta kuyruk sokumumuza kadar iniyor. Burada en alt alanda işte bizim birkaç manipülasyonla ölçüp değerlendirdiğimiz yerde hiç sinirin olmadığı bir alana ince uçlu uzun bir tükenmez kalem kadar bir iğneyle girip sıvıyı alıyoruz. Bakıyoruz işte burada iltihap hücrelerinin sayısı şundan fazlaysa yaşa göre değişir bu. İşte protein miktarı, şeker miktarı şöyleyse şöyleyse bu menenjittir diyoruz. Halk arasında çok çok ürkütücü bir hastalık olarak bilinir.
Bu menenjitin de herhalde farklı farklı etiyolojik nedenleri
viral
var.
Viral olabilir, bakteriyel evet. olabilir, mantar olabilir, tüberküloz olabilir ama en sık görülenleri viraldir, bakteriyeldir prensip evet. olarak. Viraller iyi de niye? Kendini sınırlayanları bile vardır. Sıklıkla böyledir. Mesela kaba kulak menenjit yapar ama en selim seyirli hiçbir hasar bırakmayan menenjit şeklidir. Ha bakteriyel menenjit olur, tanıda geç kalırsınız hasar bırakır. Tüberküloz menenjittir, kesinlikle enkaz bırakır orada. Ama en çok gördüklerimiz bakteriyel menenjitlerdir. Çocuk gelmiştir, ateş, şiddetli baş ağrısı, kusma. Şüphelendiniz, belinden sıvı aldınız, mikroskopla baktınız. 15 dakika sonra doktor kendi gözüyle tanıyı koyar zaten. Ha tanıyı vaktinde koymuşsanız eğer tedavisi son derece de basittir aslında. Bir zatürre olup hastaneye yattığınızda aldığınız antibiyotiğin aynısını 7 gün değil de 10 gün alırsınız. Ha sıkıntı taraf şu, akciğeriniz enfeksiyona maruz kaldığında akciğerinizin 5'te 1'i ölse bu sizin yaşam kalitenizi çok çok etkilemez. Ama beyninizin %20'si ölse ya da %2'si ölse.
İşte hasar bu noktada oluşuyor.
Hasar
zaten.
Bu noktada olur. Bizi ilgilendiren kısmı ile bizim de çocuklarda en çok işitme kayıpları görülür.
Evet.
Büyüme, nöromotor gelişme gerilikleri yani zeka vesaire.
Oryantasyon bozukluğu, konsantrasyon bozukluğu.
Kişilik gezdiği bozuklukları belki yapabilir. Daha çok o beyin dokusunu ilgilendiren şeyler de olur ama bu tip hasarlar bırakabilir. Ama siz böyle görüyor musunuz?
Bir de şöyle bir soru aklıma geldi. Sizin daha çok normal erişkin hastadan farklı olarak bir de 0-30 gün yaş grubu yeni doğanınız var. Ondan sonraki bazı gruplar var. Herhalde burada da kan beyin bariyerinin gelişimiyle alakalı bazı sorunlar ve burada bazı enfeksiyon riskinin artmasıyla alakalı
Tabii.
şeyler var.
İlk 10 gün kan beyin bariyeri yok farz ederiz biz. Yani işte ayak parmağınızdaki bir damardan girip bir madde verseniz bu beyninize kadar gider kabaca bir tarifle. Böyle olduğu için etkenlerin ulaşması çok daha kolaydır. Daha kötü tarafı ilk 10 günde, ilk 30 günde her şey non spesifiktir. Hiçbir şeyi ispatlayamazsınız. Hiçbir şeyin varlığını da yokluğunu da ispatlayamazsınız. Bir yetişkin hastada menenjit yok demek mümkündür diyebilirsiniz belirli muayene bulgularıyla ama ya da şikayetlerin sebebinin bir akciğer enfeksiyonuna bağlı olduğunu söylemesi nispeten kolaydır. Ama çocukta prensip olarak aksi ispatlanmıyorsa menenjitmiş gibi tedavi etmek her zaman iyidir. Mantığımız bu yani yaklaşım şeklimiz.
Peki.
Sekel bırakırsa siz ne görüyorsunuz hocam? Bir menenjit.
Aynı sizin dediğiniz gibi eğer menenjit sekel bırakırsa bir sağırlık çok fazla gözükebiliyor ya da bir konsantrasyon eksikliği, bir oryantasyon bozukluğu, bir kişilik bozukluğu, biraz daha beyindeki fonksiyonların genel kaba manada biraz daha azlığı gibi gözükebiliyor.
Peki. Daha önceki bölümde bir önceki programımızda da yanıtlamıştık ama yine sorulmuş. Kısaca bir üzerinden geçmiş olalım. İnme ne demektir? İnme geçiren birine acil müdahale evde yapılabilir mi? Ne yapılabilir?
Evet. İnme bir felç hali halk dilinde ve hastaların daha çok beyindeki fonksiyonsuz olmasıyla hastalarda oluşan klinik durum. Bu daha çok beyindeki oksijensiz alandaki fonksiyonsuzluk hali de denebiliyor buna. İnme geçiren birine acil müdahale evde her tür hastaya olduğu gibi inme geçiren hastada eğer bilincini kaybettiyse bunun bir daha düşüp de başka bir travmaya neden olmaması için o tür şekilde koruyup bir an önce acil doktorlarına müdahale edecek doktorlara götürmekle olur. Bunun başka bir yöntemi yoktur.
En büyük sıkıntımız şudur. Havale geçiren ya da havale geçirdiği düşünülen hastaya hiç kimse elini sürmese %99 kendiliğinden düzelir.
Evet.
Ama niyeyse bizde en önce parmak ağza sokulup dişler açılmaya
çalışmak. Onlar kesinlikle yanlış.
Su dökmeler, soğan koklatmalar, bir elinizi sürmeyin yeter.
Kesinlikle. Önce zarar vermemek ve hastanın kendisi bilinçsiz olduğu için kendisine zarar vermeyecek şekilde bir tarafa düşmesini, bir başın herhangi bir tarafa
vurmaması. Alıp sakin bir şekilde yere yatırdık.
Evet, yere, hatta biraz yanda yatırılabilir. Sadece bu kadar. Ondan sonrasında hemen hastaneye etkililerini arayıp çay götürmek işte lazım.
Mutlaka ambulans gerekir mi? Karga tulumu alıp götürsek.
Şöyle yollar açısından gitmesi açısından aslında ambulansın çok daha faydalı. Ama tabii sağlık sistemimizi konuşmamız lazım burada aslında ambulans ev ve kendi götürmemiz açısından. Ama tabii bir sizin sorunuzu ben anlayabiliyorum. Bazı boyun yaralamalarında, bazı kazalarda, trafik kazalarında ellemek lazım. Ama burada öyle bir durum aslında çok yok. Hani bir şekilde götürmekte fayda var ama tercihimiz tabii ki bir sağlık memuru, bir doktorun olduğu teşekküllü bir ambulansta bir an önce yani ulaştırılması hastaneye.
Yakını felç geçirmiş bir iki yurdum insanı düşünüyorum da.
Evet.
Bunlar yolda giderken düşürseler kafasını
çok daha büyük sıkıntı olur. Hastaya zarar vermemek daha güzel olur.
Bu sorunun cevabı bu abi. Felç geçiren hasta ne yapılır? Hiçbir şey yapılmaz mümkünse.
Kesinlikle.
Sadece 112 aranır.
Evet.
Çünkü zaten ilk bölüm bir önceki programda sanırım bahsetmiştik. İlk 8 saatte müdahale edilme ihtimali var.
Evet. İlk, tabii ki. Şimdi eskiden yani felç geçirdi. Bir gün bekleyelim. Belki geçer gibi bir zihniyet vardı. Artık onun değişmesi lazım. İlk 8 saatte bu felç gerçekten geri döndürülebilme ihtimali olan bir hastalığa doğru gitti. Yeni yöntemler bunu gösterdi. Onun için bir an önce hastaneye getirmekte bir nöroloğun görmesinde fayda var.
Peki. Yine bir felç sorusuyla devam ediyoruz. Değişik bir soru ama bu sefer hocam.
Evet.
4 yıl önce felç geçirdim. Kaplıcaya girebilir miyim?
Evet. Çok güzel. Bu kaplıca fanatiklerin devamlı sorduğu sorulardan
bir
tanesi.
Şimdi abi bir kere felç geçiren hastalarımız genellikle belli bir yaş grubudur.
Evet. Doğru.
Bu saatten sonra bir tedavi için kaplıcaya gidilir mi? Evet.
Doğru.
Tatile gidilecek. Nereye gidelim? Tabii kaplıcaya gidelim. Camideki arkadaşlar da kaplıcaya gidiyor. Bu amca kolları, bu kaplıcaya gidecek.
Kolları bacakları ağrıyor. Kaplıca iyi
gidecek,
geliyor.
Gidecek bu amca bu kaplıcaya gidecek. Gidecek.
Kesinlikle öyle. Şimdi şöyle. Aslında kaplıcanın tamamen bir zararı falan yok ama şimdi sıcak etkisi çok olduğu zaman tansiyon problemi olan hastalarda tansiyonların çok artmasına, çok azalmasına neden olabiliyor. Bizim de zaten felçli anlatırken bu kan basıncıyla alakalı sorunlar da felcin başka bir etiyolojisini oluşturuyor, bir nedenini oluşturuyor. Eğer kan basıncı sorunu, tansiyon hastalığı olan bir felç hastası varsa kaplıca çok gitmesini ben önermiyorum.
Yüksek sıcak tansiyonu yükseltir, bir daha patlatabiliriz.
Kesinlikle. Yani zaten damarları aşağı yukarı biz tedirgin bir şekilde korumaya çalışıyoruz. Beyni korumaya çalışıyoruz. O damarlarda fazla kan basıncı, az kan basıncıyla o tedbirlerin tamamını yok etmek gibi bir şey olur.
Ama yani çok bunalmayacak şekilde işte havuz tarzı bir yere de bacaklarını soksa bir zararı yok.
Tabii yani sıcak olmadığı sürece, çok büyük sıcaklar olmadığı sürece tabii ki sosyalleşmekte de bir zarar yok.
Peki. Ağrı kesicileri sık kullanmak da baş ağrısı yapar diyorlar. Doğru mudur?
Doğrudur.
Şimdi baş ağrımız var. Adını koyduk ya da koyamadık. Bu programda çok soru gelmemiş. Buna hiç soramadık ama size migren var, gerilim tipi baş ağrısı var, kümeler var, bilmem neler var. Bunların hepsi için ne yaparsak yapalım, spesifik migren tedavilerini bile bir kenara koysanız ağrı kesici veriyoruz.
Doğrudur.
Ama bu baş ömür boyu ağrıyor.
Evet.
Ne olacak şimdi hocam?
Şimdi kronik baş ağrıları tabii farklı bir konu. Aslında ilk başlarda ağrının dediğiniz gibi etiyolojisine inerek, nedenine inerek bu ağrı migrenden mi kaynaklanıyor? Bu ağrı arka taraf oksipital bölgeden başlayıp tansiyon problemi sonucunda mı bir baş ağrısı oluşuyor? Yoksa çevresel faktörlere bağlı büyük sıkıntılar geçirmiş, psikolojik travmalı olan bir hastanın baş ağrısı mı? Veya hiç alakasız bir MS hastasının baş ağrısı mı? Bir inme hastasının baş ağrısı mı? Bunları tek tek ayırt etmek, bu baş ağrısının nedenlerine yönelik tedavi vermek gerekiyor. Önce dediğiniz gibi akut dediğimiz akut dönemde acil bir baş ağrısını geçirmek lazım ki ondan sonra da eğer bu baş ağrıları devamlı gelecekse bu sefer de bu baş ağrılarının gelmesini engelleyici profilaktik koruyucu tedavilere başlamamız lazım. Baş ağrısında asıl bakış açımız bu şekilde. Ama dediğimiz gibi bazıları çok tedaviye dirençli baş ağrıları oluşuyor. Biz bu koruyucu tedaviyi versek de bu akut tedavileri versek de hala geçmiyor. Hala insanlar da kendi yaşam şartlarını değiştirmiyorlar ve baş ağrısının gelmesine neden oluyorlar. Ve bu zamanda bu sefer de bu baş ağrılarını geçirmek için devamlı artık ağrı
avuç içmeye
başlıyor. Çünkü artık bir ağrı kesici içiyor. 3 ay sonra ya da 3 yıl sonra o ağrı kesicinin dozu da ona yetmiyor artık. Vücut ona alışıyor.
Çoktan kasın hocam. Sabah akşam bir ağrı kesici her gün içmek kötü bir şey midir?
Şimdi ağrı kesiciler daha çok nonsteroid antiinflamatuarlar oluyor. Belli bir noktadan sonra bunların hepsinin mideye ve herhangi vücudun başka yerlerine zararı var.
Kendileri ağrı yapıyor mu peki?
Yapıyor eğer çok eğer içerler.
Çok mantığa ters değil mi hocam yani bu durum?
Çok fazla alındığı zaman artık zaten bunlar sonuçta bildiğiniz gibi zehir olan şeyler. İlaçların hepsi bir zehir. Belli bir noktadan sonra bunlar artık baş ağrısını kendileri oluşturmaya başlıyorlar.
Peki. 22 yaşındayım. Ellerimde titreme ve terleme oluyor. Nörolojiye mi gitmeliyim, dahiliyeye mi? Şimdi terleme deyince ben bile bildim aslında, soruyor hocam. Buyurun.
Evet. Tabii terleme denildiği zaman otonom sinir sistemiyle alakalı sıkıntılar olabiliyor. Titreme de belli bir noktada. Yani aslında nörolojiye de giderek başlanılabilir, dahiliyeye de, ama ben nörolojiye gitmesini tavsiye ederim. Önce bir titremeleri...
Ama hipertiroidi olmasın hocam ya. Ben de öyle yorum
yapmadım. O da bir ön tanıdır. Ama en azından titreme eğer çok spesifikse onu bir nörolog tanır, ona göre bir tedavi başlar, ama çok spesifik bir şey değil. Terlemeler çok fazla, sadece elde değil de terleme vücudun her yerinde olup bir, dediğiniz gibi, bir tiroid fonksiyon bozukluğuna bağlı bir şey de olabilir. Zaten bir nörolog da gerekli kan tetkiklerini yaptığı zaman orada tiroid stimülan hormonun dozunu da sorar muhtemelen kan laboratuvarlarına. Yani dahiliye de olur, nöroloji de olur. Zaten birbirlerine o ön tanıları vererek birbirlerine geçmiş bilimlerdir. Birbirlerine yönlendirirler hastamızı inşallah.
O zaman şöyle diyoruz. Eğer siz nörolojiye gidin, nörolojinin işi o zaten bitirir. Değilse de dahiliyelik olduğunuzu anlar. Mesele çözülmüş olur,
evet,
her koşulda.
Kesinlikle.
Şimdi biraz sizle biraz da dışarınızla alakalı Hasan Hüseyin Hocam. Bel fıtığı ameliyatından sonra bacak ağrılarım geçmedi. Ameliyattan mıdır? Şimdi omurgamızın üzerinde, omurlarımızın arasındaki süspansiyon malzemesi olan disklerimiz dışarıya doğru çıktı. Sinirlere bası yaptı. Dayanılmaz boyutlara vardı. Ameliyata karar verdik. Ameliyat olduk. O fıtığı diski çıkardık. Normalde buranın rahatlaması lazımdı. Lazım. Bir, bu cerrah bu işi yanlış mı yaptı, eksik mi yaptı? Yoksa ameliyatın doğasında mı bu vardır? Yoksa bu hastalığın fıtratında mı bu vardır?
Evet. Aslında şöyle, yani hastalığın fıtratında bu vardır diyebiliriz. Bel fıtığı dediğimiz şey, o dediğiniz gibi çok güzel tarif ettiniz. Oradaki omuriliğin içerisindeki sinirleri gerekli süspansiyon görevi gören bazı yapıların biraz daha fıtıklaşarak, yani biraz daha halk diliyle fırtarak o sinirlere bası yapması, o yaptığı sinirlere bası sonucunda da oralarda, o sinirlere dediğimiz o son organa giden yerlerde, o belli bir fonksiyon bozukluğu sonucunda uyuşmalar, ağrılar,
kuvvet
kayıpları gibi birçok sıkıntılar vermesi hastalara. Ama aslında şöyle, yani çok güzel yaratılmış, her tür sinir, her şey yerli yerinde, süspansiyon aletlerimiz yerli yerinde. Ama biz bu emanete çok iyi bakamıyoruz demek ki bu süspansiyon aletlerini bir taraftan bir tarafa fıtıklaştırıyoruz, bir taraftan bir tarafa o sinirlere bası yapıyoruz. Yani önce, yani biz bunu niye yaptık? Bu yaşa kadar bu işi yaparken bu güzel yaratılmış olan vücudu nasıl bu hale getirdiği düşünüp bu bel fıtığının nedenini aramak lazım. Eğer biz o bel fıtığı ameliyatını olduktan sonra, bu ameliyatlar nasıl yapılıyor? Ben her zaman için hüsnü zannederek konuşuyorum. Cerrah arkadaşlarımız artık bu son noktaya dayanıp o sinir artık kesilecek hale gelmesi, o zaman ameliyatı yapıyorlar. Çünkü artık zorunlu hale geliyor. Yoksa o sinir kesildikten sonra bir çocuktaki gibi yeniden bir rejenere olma ihtimali azalıyor. Artık o tamamen bir motor kuvvetsizlik kaybı gelişmesin diye bu tip şeyler yapıyorlar, ameliyatlar yapıyorlar. Ve ben hepsinin de çok da güzel yaptığını düşünüyorum. Ama eğer o süspansiyonlardan bir tanesini, o fıtıklardan bir tanesini eğer oluşturduysak orada, emin olun ki onun altındaki, üstündeki yerlerde de bir fıtıklaşma zaten başlamıştır. Onu düzeltirsiniz, ama siz hayatınızı düzeltmediyseniz başka taraftan yeniden bir fırtar o yani.
Fıtık bu.
Tabii ki. Yani bunlar çoğunlukla zaten şöyle gelirler. Hocam ilk başta ameliyat çok güzeldi. Ben çok güzel dinlendim.
Fizik tedavimi
gördüm. 6 ay sonra başka birden başladı. Acaba bu ameliyatı çok da iyi yapmadılar da bu fıtık yeniden fırtık. Böyle bir şey yok. Yani o aşağısındaki, çünkü burada birçok...
Evet, buyurun bu cepheden bakın.
Birçok kanal var. O kanallardan başka bir tanesinde bir fıtık atıyor. Eğer yani yaşamımızı biz değiştirmediğimiz sürece, bu emanete iyi bakmadığımız sürece, burada zaten soruluyor, öbür tarafta da sorulacak, haberiniz olsun.
Evet. O yüzden bacak ağrılarım geçmedi, şikayetim devam ediyor. Evet, tekrar değerlendirilecek. Ameliyat da belki de ameliyata bağlı bir şey de olabilir. Olur. İhtimaldir.
Tabii i̇nsan ki yani insan çocuklarda. Kesinlikle yani insan
ancak altta yatan sebebin tekrarlamış olması da bir sebeptir dedik.
Evet.
Belki şu da akla geliyor. Ameliyattan sonra da bir takım yapılması gereken şeyler var. İşte birisi dediğiniz gibi doğru. Yaşam düzenlemeleri ama belki fizik tedavi
bir
ihtiyacı
var. Fizik
vardır.
Tedavi var. Çünkü fizik tedavi de o fıtıkların dışarısında oluşan kas yapılarını, o kas yapıları da onları koruyan bir kas yapıları. O kas yapılarını biraz daha güçlendirerek o bütün omuriliği, o sinir yapısını, o paketi koruyan bölgeler. O fizik tedavi de onun için yapılıyor. O kasları daha güçlendiriliyor. Yani o paketi dışarıdan tamamen sarmak gerekiyor ki bir daha o fıtıklaşmasın diye. Ama siz o fizik tedavi hareketlerini de yapmadıysanız, biraz daha orada tembellik yapıldıysa o tip şeyler de oluşabiliyor.
Dikkatli olmak lazım.
Çok dikkatli peki. Olmak gerekiyor.
Şimdi yine soru nöroloji sorusu olarak gelmiş ama herhalde bu bizle alakalı olmuş Hasan Hüseyin Hocam. Oğlum 6 aylıkken ateşli havale geçirdi. Neden olur? Yeğenimde de var. Ailevi midir? Tekrarlar mı? Şimdi evet. 6 aylık olunca müsaade ederseniz gireyim mevzuya. Bir kere ateşli havale bizim sevdiğimiz kelimelerdendir. Ateşsiz olsaydı mutlaka bir yeni arardık bunun evet. Altında. Ateşli havale 6 ay ile 60 ay arasında. Akılda kolay kalsın diye böyle söyleniyor. 6 ay ile 5 yaş arasında görülebilen bir durumdur. Normalde altta yatan sebep kesin bilinmemekle birlikte pek çok mantıklı açıklaması vardır. Bunlardan en basiti az önce sizin bir başka hastalıkta anlattığınız miyelin kılıf meselesidir. Çocuklarda bu sinirleri saran miyelin kılıflaşma tam olgunlaşmamış yaşla birlikte devam etmektedir. Yani anne karnından çıktığımızda tam dört dörtlük bir yapı yoktur. Bu gelişimi kendi içinde tamamlar.
Evet.
Bunda ben bazen tarifi kolay olsun diye şöyle diyorum. Bir binanın girişindeki elektrik panosundaki bakır kabloların açık durduğunu düşünün. Her dakika birbirine dayayıp böyle bir coz edebilir ortalık. Evet. Ama bunlar plastik kılıflarla kaplanırsa birbirine değmezler. Çocuklarda bu plastik kılıf yoktur ve çok miktarda sinirli ve kaotik bir şekilde birbirine temas etmektedir. Bu bir. İkincisi eksitatör nörotransmitter denilen maddeler var. Uyarıcı maddeler vücutta. Kasılmayı arttıran, hareketi, faaliyeti, fonksiyonu arttıran maddelerin çocuk yaş grubunda biraz daha fazla olduğu gösterilmiş. İnhibitör nörotransmitter bitirilerin yani baskılayıcının az olduğu gösterilmiş. Bazı durumlarda özellikle böyle ateşli hastalık zamanlarında bunların daha da arttığı düşünülüyor. Bunlara bağlı olarak tabiri caizse böyle bir hipermetabolik durum oluşuyor beyinde. Buna bağlı olarak ani elektrik deşarjlarının olması. Ama sizin epilepsi nöbetleriniz gibi değil. Bizimkiler çok böyle efendi usludur. 3-4 çeşidi vardır kabaca. Evet. Hep öyle görürüz. Özellikle ateşli havale. Tonik kronik jeneze nöbet tarzında. Kollar, bacaklar sımsıkı kasılır, gevşer, kasılır, gevşer.
Çok güzel.
Gözün siyahı kaybolur, akı kalır sadece. Çene kilitlenir. Eğer yaşı biraz büyükçe bir yavrumuzsa idrar ve kaka kaçırma görülebilir. Bunlar çok sık görülen, kolay görülen, herkesin tanı koyduğu şekillerdir. Bazen aileler böyle bir endişeli şekilde bize sorarlar. Ya hocam çocuğun ateşi yükseldi. Daha yükselirse havale geçirdi biz nasıl anlayacağız? Ya anlamamanız mümkün değil zaten. Allah korusun. Gördünüz mü anlarsınız onu.
Ne yapması lazım gördüğü zaman çocuk?
Ama aynı sizinkiler gibi Hasan Hüseyin'cim. Aman bir şey yapmayın. Aman bir şey yapmayın. Çünkü ateşli havaleler özellikle en kötüsü bizim yaklaşımımız 30 dakikaya kadar durur. 30 dakikadan sonra endişe etmeye başlarız. Özellikle bir büyük şehirde yaşıyorsanız zaten 30 dakikaya kalmaz 10 dakikada bir hastanede bulursunuz kendinizi. Yapılacak müdahale bir tane antiepileptik dediğimiz ilaçla işte piyasada piyasa ismi çok meşhurdur biz burada zikretmiş olmayalım. Bir ilacın mümkünse damar yolu değilse popodan rektal yolu supositör formunun uygulanmasıyla durdurulmasıdır. Bizim normal prensibimiz bir çocuk ateşli havale geçirmişse bundan hiç endişe etmeyiz. İlk ateşli havalede hastayı görürüz. Muayene ederiz. Ateşinin odağını bulmaya çalışırız. Temel birkaç tane tetkikimiz vardır. İşte kalsiyum, şeker vesaire bunlar da havale nedeni olabilir diye. Ve genellikle de tüm dünyadaki guideline'ın önerisi 4-6 saatlik takipten sonra evine yollarız. Ama deriz ki bakın bu kötü bir şey değil. Merak etmeyin. Mutlaka kalıcı olacağını, sarı hastası olacağınıza, beyninize zarar vereceği anlamına gelmez kesinlikle. Ama tekrarlama ihtimaliniz şimdi bir puan arttı. Evet. Bunu bilin. Bir saat içinde tekrarlar. Evet bir gün içinde tekrarlar. Bir şey yok deyip evinize yollarız. Daha evinize varmadan tekrarlar. Bu ihtimal var. Bu sorulardan birinin cevabı bu tekrarlar. Tekrarlama ihtimali daha yüksek ama Türk toplumunda kabaca %3 ila 5 deniyor. Bir kez geçiren birinin tekrar geçirmesi %10 civarında kabul ediliyor. Yeğenim de var. Ailevi midir? Yeğen de bir risk faktörüdür ama çok rakamsal karşılığını bilmiyorum. Bizim bildiğimiz anne babadan birinde varsa, büyük abi abla da varsa, bunların ikisinde varsa yani hem anneniz hem ablanız geçirmişse mesela
evet.
Bunlar %10, 20, 30 gibi artıyor oranlar yukarıya doğru. Ama dediğimiz gibi ne yapalım? Aman zarar vermeyin. beyinde ne yaparsanız yapın. Tabii. İkinci havaleyi geçirse ne yapılır hasta? Yine hiçbir şey yapılmıyor. Hı hı. Üçüncüyü geçirse hasta yine bir şey yapılmayacak ama bir çocuk 6 ay 5 yaş diyoruz ya, bu dönem içinde mesela 2 yaş ile 3 yaş arası bir yılda 3 kere nöbet geçirmiş ise bu psikolojik stres sebebidir bir kere.
Evet.
Daha büyükçe okulda geçirmişse bu tamamen maalesef çocuğun psikososyal faktörlerini etkileyecektir. Hı hı. Anne babanın ruh durumunu bozacaktır. 5 yaşında bir çocuk iki tekerlekli bisiklet kullanıyor olabilir. Bir havale geçirse ne olur? Yüzüyor olabilir. Yüzerken havale geçirse ne olur? Evde tek başınayken geçirirse ne olur? Banyoda geçirir düşer kafasını yararsa ne olur? Bunlar akla geliyor. Ha sen 3 kere geçirmişsen artık bunun arkası gelecek gibi diye düşünürüz. Genellikle 3'ünden sonra bir MR bir EEG çektiririz.
İlk ikisinde hiç MR EEG hiçbir şey yapmıyoruz.
Kesinlikle tetkik gerekmez. Basit febril konvülsiyon bunlar. Bir de komplikeleri vardır. Bunlar süre olarak daha uzun sürmüşse. Nöbet sonrası çocuğun mesela sağ kolu tutmamışsa gibi sebeplerle.
Ama burada sözünüzü kesiyorum. Herhalde ateşli olursa.
Tabii bunların hepsi ateşli protokolümüzdür. Evet. Ateşsiz havalelerde mutlaka birinciden itibaren araştırırız. En azından MR, en azından EEG.
Çünkü ateşli havalelerde ateşin buna neden olduğunu düşünüyorsunuz ama ateşsizde acaba neden altta tam başka bir şey var mı diye düşünüyorsunuz.
Beyinde bir hasar var mı? Metabolik bir hastalık var mı? Yapısal bir kusur var mı? Mesela orada bir kitle var, baskı yapıyor, bu mu tetikliyor nöbetleri diye düşünülür. MR yapısal incelemedir. Beyin, bir kere burada bir beyin var mı? İki lobu var mı? İşte girusları var mı? Bölgeleri nasıl? Anormal olmaması gereken bir şey var mı? Bir kist, kitle, tümör vesaire var mı? Kabaca damar yapıları nasıl? Bunlara bakılır. EEG'de ise fonksiyonları değerlendirilir. EEG'de işte hani bu EKG'yi herkes görür ya, EEG çok fazla görmez.
Evet.
İşte bu dalgaların bir düzeni vardır. Bu düzen dahilinde devam edip etmediğine, boylarına, postlarına bakılır. Dalgaları siz bizden iyi bilirsiniz o konuyu. Ateşlilerde ilkinde, ateşlilerde, basitlerde ise üçüncüden sonra bunlar yapılır. Genellikle bir şey bulunmaz çok şükür ama artık böyle bırakmayız hastayı. Bir koruyucu tedaviye alırız. Koruyucu tedavinin iyi tarafı bir de havale geçirtmez. Genellikle ciddi yan etkisi olan ilaçlar değildir ama kötü taraf şudur, en az 2 yıl kullanacaksınız.
2 yıldan önce kesmiyoruz.
Kesinlikle 2 yıl havalesiz dönem isteniyor.
Evet.
Oldu da maalesef 15. ayda geçirdiniz. 15 ay bitti. Bir 2 yıl daha süreç tekrar
yeniden başlıyor.
Sıfırdan başlıyor maalesef. Ama korkulduğu gibi değildir. En çok kullandığımız birkaç ilacımız vardır ki beyaz reçeteyle yazılır. Yani yeşil reçete bile gerektirmez.
Evet.
Hani gidip hiç reçete olmadan paranızı da alırsınız. Çok da ucuz ilaçlardır bunlar. Bunlar denenebilir. Tekrarlar mı? Evet. Ailevi midir? Kısmen evet. Ama çok endişe etmeye mal yoktur diyelim. Şimdi hocam bu sorunun cevabında buyurun size bir soru geliyor. Benzer alakalı ama bu seferki sizden. EEG çektirmenin bir zararı var mı? Neticede bir beyin ameliyası ya hocam. Bir de gece hastanede kalınarak çekilen EEG niye çekiliyor? Müsaadenizle bu ikinci kısımda ben bir şey söyleyeyim. Bizim ateşli havalelerimiz çok kolaydı da ateşsiz havaleleri bir türlü ayırt edemeyiz.
Evet.
Bazen dalma nöbetleri vardır. Atonik nöbetler vardır.
Evet.
Hiçbir şey yok. Çocuk 10 saniye boş boş bakar. Bu da bir nöbet çektidir. Aile bunu anlatana kadar yani affedersiniz tabiri caizse göbeği çatlar. Hekim ikna olmaz. Çocuk biraz işte şeydir. Motor faaliyetleri yavaştır. Aile evhamlıdır dersiniz. Bunu dediğiniz hastayla nöbet geçiren hastalar arasında hiçbir fark yok aslında. Çok şükür cep telefonlarının bir sürü zararından bahsedilir ama en büyük faydası bize bu. Nörolog dönüşü çok kolaylaştırdı. Öyle bir şüpheniz varsa çocuğu ellemeyin, hemen video kaydı alın kardeşim.
Tabii.
Alın, en iyi EEG'den daha iyi sonuç veriyor bizim için. Sizi ciddiye alıp almayacağımızı anlıyoruz. Çocuklarda böyle abuk subuk zamanlarda anlamsız amorf nöbetler geçiliyorsa bu hastaya 24 saat bir EEG yapmak çok büyük faydalıdır. Gece yatarken EEG niye çekilir? İşte bunun için çekilir.
Kesinlikle.
Buyurun normal EEG nedir onu da sizden dinleyelim.
Evet. EEG dediğimiz şey elektroensefalografi, yani işte o beynin elektriksel aktivitesinde dediğiniz o eksibitör, inibitör nörotransmitterlerin yani baskılayıcı ve arttırıcı maddelerin azlığı çoktuğuna göre bir beyin bir trafo olarak düşünürsek bu elektriksel aktivite, bu trafoda elektriğin voltajı nasıl, bu elektriğin hangi bölgelerde daha fazla, hangi bölgelerde daha az, bunları gösteriyor. Yani aslında kalpteki EKG'nin beyindeki karşılığıdır. Gece hastanede kalınarak çekilen EEG hastalara böyle zulüm olması için yapılan bir şey değil.
Öyle bir kastımız yok.
Aslında burada video EEG çekilir gece daha çok. 24 saatlik EEG'lerde. Yani hastanın odası özel bir odadır. Bu bir EEG odasıdır.
Hem problar bağlıdır. Elektrik aktiviteyi alır.
Kesinlikle.
Hem de görüntüyü alır.
Hem de görüntü videoda her şekilde gözükür. Ve bir nörolog buraya oturur. EEG üzerine uzmanlaşmış bir kişi oturur ve bu 24 saati tek tek aslında inceler.
Ama bunun çok güzel bir tarafı olur. Kongrelerde seyrettirirler ya sanki hocam. Bakarsınız işte odadan iki tane görüntü gelmektedir. Bir anda düz giden EEG kaotik bir hal alır. Kargaşık burada bir görüntü, o sırada çocuğun sağ kolu seyirmeye başlar
evet,
bir anda.
Aynen
mükemmel
öyle
bir şeydir aslında.
Yani aslında şöyle bir şeydir. Yani o anda vücutta oluşan şeyle beyinde oluşan şeyi birbirine oturtarak evet bu bunun için gerçekleşmiş, gerçekten burada bu var deyip beyindeki patolojik noktayı bulabilmek için çok değerlidir. Aynı zamanda sizin dediğiniz gibi işte insanlar işte artık telefonlarla bir şekilde kameralarla çekiyorlar, bir şeyler yapılıyor. Eğer işte bu yakalanamıyorsa en azından 24 saat bizim gözümüzün önünde olsun ki biz bunu yakalayalım diye yapılan bir tetkiktir aynı zamanda. Yani artık bu kameralar da çok çıkmaya başladı. Her yerde herkes işte öz çekim selfie yapıyor, başka şeyler yapıyor. Eskiden insanların belki hani kafasında çok fazla oturmuyordu. İşte ahirette hemen şimdi bir kamera görüntüleri çıkacak, şunu şöyle yapacaksınız. Şimdi bile artık Allah'ın kulları bile bu işleri becermeye başladılar. Artık kim bilir neler çıkacak karşımıza.
Kıymetli bir büyük abimizin bir tanım var. İkaz ediyor. İlahi kamera sistemine karşı dikkatli
olun. Kesinlikle. Mobeselerden çok daha önemli.
Onları bir şekilde atlatırsınız ama ikazelerde zor. Peki Hasan Hüseyin Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ben böyle teşekkür daldan ederim. Dala kafanızı karıştırdık. Oradan buradan sorular sorduk. İnşallah faydalı olmuştur.
İnşallah olmuştur.
Son olarak nörolojik sisteme nasıl sahip çıkalım, nasıl koruyalım, neler tavsiye edersiniz zarar verme prensibinden itibaren?
Kesinlikle yani nörolojik sistem dediğimiz işte daha önce de bahsettiğimiz gibi beyin, omürilik dediğimiz merkezi sinir sistem ve onların dallarıyla oluşan periferik sinir sisteminden bahsediyoruz. Ve bunların sonucunda o kaslara giden yollar, yani bütün bir otoban, bütün aslında bütün vücudumuzu kapsayan
sürekli çalışan bir sistem. Mükemmel bir sistem.
Kesinlikle öyle. Yani bu sistemi çalıştıran tabii bazı damarlar var. O damarların kan pompalaması var. Kalbin bununla bağlantısı var. Aslında kalp, beyin ve bütün organlar bir şekilde birbirine bağlılar. Yani kalp bir taraftan motor işlemi yapıyor, pompalama işlemini yapıyor. Beyin bir taraftan bu fonksiyonları oluşturuyor. Yani bu mükemmel sistemi yapmanın, korumanın en önemli nedeni şeyi, sedanter yaşam olmayacak. Yani birazcık hareketimiz güzel olacak. Kesinlikle faydasının olmadığı zararlı maddeleri kullanmamak gerekiyor. Burada yağlı yiyeceklerden tutun. İşte kötü alışkanlıklara kadar.
Mikrolara, haramlara girmedik daha. Helal kısmında
tabii, izliyorsunuz. Tabii. Haramlar hiç zaten onları konuşmuyoruz yani.
Çok fazla çay kahveyi de dahil edelim hocam.
Kesinlikle. Yani şöyle, yani zaten hep bize denen şey, bize öğretilen şey günlük yaşamımızda hiçbir zaman aşırıya kaçmamak. Her şeyin ne azını ne çokunu hep orta yoldan devam etmemiz gerektiği. Yani bu şekilde, yani bu şekilde gidersek zaten Allah'ın yarattığı şeyi bozmadığımız sürece hiçbir sıkıntı yok.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun Hasan Hüseyin Hocam.
Ben teşekkür
ederim. Bir başka programda tekrar misafir etmek isteriz sizi.
İnşallah.
Sevgili dinleyenlerimiz, nöroloji uzmanı Doktor Hasan Hüseyin Karadeli ile nörolojiyle ilgili gelen sorularınızı paylaştık. Faydalı olduğunu ümit ediyoruz. Kalın sağlıcakla.